Ayrım 10. Ya Adalet Ya Sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 90. C. Konut pazarındaki arz-talep dengesini sağlamak zorundayız. Türkiye konut piyasası verilerine baktığınızda 2022 itibariyle yıllık ortalama yeni konut talebi yaklaşık 800 bin. Konut arzı ise yıllara göre değişmekle birlikte 500 bin dolayında. Konutta arz-talep dengelerini inceleyerek bu dengeyi önümüzdeki dönemde nasıl sağlayacağımıza dair adımlar atabiliriz. Öncelikle Türkiye'de konut talebini arttıran 4 demografik trend var. 1. Yeni evlilikler. En büyük konut talebi yeni evlilerden geliyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 550 bin yeni evlilik oluyor. 2. Boşanmalar. Son yıllarda konut talebini eskiye göre arttıran asıl faktör yeni evliliklerden ziyade hızla artan boşanmalar. Son yıllarda boşanan çift sayısı 150 bini aşmış durumda. Trend bu sayının önümüzdeki dönemde nüfustan daha hızlı artacağını gösteriyor. 3. Üniversiteli gençler. Konut talebini artıran üçüncü faktör ise üniversiteli öğrenci sayısı. Son yıllarda üniversite sayısının artması ve sınavlardaki barajın kaldırılmasıyla birlikte yaşadığı yerden başka bir kente göç ederek okumak zorunda olanların sayısı 300 bini aşmış durumda. 4. Dış göç. Türkiye bulunduğu coğrafya gereği önümüzdeki dönemde de yurt dışından göç almaya devam edecek. Çoğu düzensiz olan bu göç hareketleri sonucu her yıl ülkemize gelen yeni dış göçmenler hem kira hem de konut talebini arttırmaya devam edecek. Elimizdeki veriler önümüzdeki yıllarda bu dört alanda trendin pozitif olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla konuta olan talep artarak devam edecek. Ancak konut talebine paralel olarak konut arzı artmıyor. Her ne kadar 2019 yılında dip yapan konut arzı son birkaç yılda az da olsa toparlanmışsa da üretilen konut sayısı talebi karşılamaktan çok uzak. Bunun bir nedeni bu sektörün son dönemde tamamen devlete bağımlı hale gelmiş olması. Öyle olduğu için de devletle geçinmekte güçlük çeken şirketlerin bu pazarda uzun vadeli başarı sağlaması çok zor. Yükselen inşaat maliyetleri de bu sektörü uzun vadeli riskli alanlardan biri yaptı. Nitekim bir taraftan konut sektörüne giren şirketlerin sayısı artarken aynı dönemde iflaslar da bu sektörde yoğunlaşıyor. Bir hesaba göre iflas eden müteahhit sayısı 10 bini aşmış bulunuyor. Türkiye'de inşaatta konut pazarındaki dengesizliğin önemli bir başka nedeni arz edilen konutlar ile talep edilen konutlar arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. İnşaat şirketleri kar marjının daha yüksek olduğu lüks konut pazarına yöneliyor. Lüks konutlara talep ise gelir seviyesi yüksek yerlilerden ve yabancılardan geliyor. Ancak rakamlara bakarsak asıl konut talebi karşılanmayan kesim dar ve orta gelirli aileler. Bir başka ifadeyle konut arzı hızla artsa da arz edilen bu konutlar büyük olasılıkla lüks konut olacak. Dar gelirli aileler ve orta sınıfın ihtiyaçları var olan pazar dinamikleri içinde karşılanamayacak. D. Dar ve orta gelirlilere yönelik çözümler üretmek zorundayız. Türkiye'de bir konut krizi yok. Türkiye'de dar ve orta gelirli ailelerin yaşadığı derin bir barınma krizi var. Yani sorun tamamen sınıfsal. Bu durum Türkiye'ye özgü değil, dünyanın pek çok ülkesinde benzer bir durum var. Bu bakımdan San Francisco Bodrum'a benziyor, İstanbul Los Angeles'a andırıyor. Dar gelirli ailelerin konut ihtiyacı serbest piyasa koşullarında karşılanmıyor. O nedenle temel barınma ihtiyacı piyasa koşullarında karşılanamayan dar ve orta gelirli aileler için yaratıcı kamusal çözümlere ihtiyaç var. OECD ülkelerinde ortalama olarak bir ailenin harcanabilir gelirlerinin %20'si barınmaya gidiyor. Bu formülü Türkiye'ye uyguladığımızda asgari ücretin %20'sini aşmayacak bir aylık ödeme planıyla yurttaşların barınma ihtiyacını karşılayacak politikaları geliştirmek zorundayız. Hocam neden asgari ücret demeyin lütfen? Zira ülkemizde çalışanların neredeyse yarısı bu ücreti alıyor. Asgari ücret medyan ücret oldu. Tahmin edersiniz ki serbest piyasa koşullarında asgari ücretle ev sahibi olmak da, kiraya ev bulmak da imkansız. Tam da bu nedenle ortada çözülmesi gereken büyük bir konut krizi var. Türkiye Cumhuriyeti geçmişte konut ihtiyacını gidermek için güçlü kurumlar ve ilkeli yönetimler ortaya koyma iradesi gösterebilmiştir. Konut konusunda bunun ilk örneği Emlak Bankası'dır. Bugün serbest piyasada bir şirket olarak lüks konut üreten Emlak GYO'nun kuruluş tarihi 1926 olarak geçer. O dönemde bankanın adı bugüne ışık tutacak nitelikte Emlak ve Eytan Bankası. Cumhuriyet yoksul ve yetimleri ev sahibi yapmak için kuruluşundan 3 yıl sonra özel bir banka kuruyor. Bu banka 1950 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen konutların %30'una imza atıyor. 1947-1989 yılları arasında her sene ortalama 11.500 konut bu banka tarafından üretiliyor. Bu toplamda neredeyse yarım milyon konuta denk geliyor. 2002 senesine geldiğimizde bir zamanlar adında yetimler olan kurum Emlak GYO adıyla yatırım ortaklığına dönüştü. Bu dönüşümün ardından kurumun temel işlevi kanunun tasarrufundaki arsalarda özel sektörde hasılat paylaşımı yaparak konut üretmek oldu. O tarihten bugüne Türkiye genelinde 132 bin adet konut üretildi ama bu konutları eskilerden ayıran önemli bir fark var. Emlak GYO artık lüks konut üreten bir şirket. Emlak GYO'nun ürettiği konutların %70'i İstanbul'da. Emlak GYO'nun son dönemlerde İstanbul'da toplam 16 gecekondu önleme bölgesinde, 12 adet asgari alanda, 7 afet riskli alanda ve Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında toplamda 64 bin orta, üst ve lüks konut geliştirdiğini tespit ediyoruz. Emlak ve Eytan Bankası'nın kuruluş amacı yoksul ve kimsesizlere ev kurmaktı. Ama gördüğünüz gibi gelinen noktada kurum artık varlıklı kesime rant fırsatı sunmak için lüks konut üretiyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de zaten fazla olan lüks konut stoğunu arttırmaya katkıda bulunuyor. Oysa bu bankanın asli görevi doğrudan kamunun tasarrufundaki arsalarda ve zaten dar ve orta gelirlerin yaşadığı Fikirtepe gibi yerleşim alanlarında dar gelirli ve orta sınıf aileler için konut üretmek olmalıydı. Bugün başta İstanbul'da arz talep dengesinin bozulmasında bu uygulamaların rolünün olmadığını savunmak gerçekçi ve kabul edilir değildir. Aynı şekilde bugün yaşadığımız konut krizinde TOKİ'nin de payı var. TOKİ tarafından 2003 yılından itibaren uygulanan müteahhitlik esaslı doğrudan konut üretimi modelinin de çalışmadığının aslında yaşadığımız konut krizini tetiklemiş olduğunun da altını çizmeliyiz. Bugün TOKİ 2002 yılından itibaren Türkiye genelinde 1.2 milyon konutu müteahhitlerle üretmekle övünüyor. TOKİ'nin Türkiye'de 2002-2020 arasında üretilmiş toplam konutlar içindeki payı yalnızca %8.4. Oysa aynı TOKİ 1984-2002 arasında ülkedeki toplam konut üretiminin %20'sini omuzlamış. 1.12 milyon konutun üretimini sunduğu kredilerle finanse edebilmiştir. Benzer şekilde yakın geçmişimizde dar gelirli aileler için yerel ve merkezi yönetimler arası etkin işbirliği çerçevesinde ülkenin pek çok yerinde başarılı kentsel planlama örnekleri uygulanmıştır. 1970'lerin ortalarında Vedat Dalakay tarafından temeli atılan Ankara Batı Kent Projesi bu anlamda örnek bir uygulama olarak günümüze de ışık tutuyor. Belediye, bakanlık ve kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilen bu devasa proje sayesinde toplam 50 bin konut inşa edilmiş, Ankara'nın merkezi planlaması rahatlatılarak konut sahiplerine modern bir kentin sunduğu tüm sosyal, kültürel olanaklar sağlanmıştır. Aynı şekilde Ankara Eryaman'da ve İstanbul Halkalı'da kamu arsaları ve tasarrufları etkin bir şekilde yönlendirilerek sosyal konut standardının en iyi örnekleri bundan tam 30-40 sene önce başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bütün bu tecrübeler ışığında dar ve sabit gelirli ailelerin yaşadığı derin barınma krizini çözebilmek için atılması gereken adımları dört başlık altında toplayabiliriz. 1. Dar gelirlilere özel konut fonu. Dar gelirlilerin konut sahibi olmasının önündeki en büyük engel ev almak için gerekli başlangıç sermayesinin olmaması. Özellikle asgari ücretle geçinen kesim için tasarruf yoluyla birikim realist bir önerme değil. Aylık kazancı temel giderlerine yetmeyen %50'yi aşkın bir kesimden söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de konutla ilgili yapısal bir düzenlemede ilk stratejik adım çalışan kesimin yarısını oluşturan dar ve orta gelirlilerin konut fonunu sağlayacak kaynaklar yaratmak olmalıdır. Çalışanların sınırlı tasarruflarını hızla ellerinden alan inşaata dayalı ekonomik model yerine vatandaşların tasarruflarını arttırmaya dayalı ve konut üretiminin ara maliyetlerini azaltıcı iktisadi girişimleri destekleyen bir kamu idaresi sistemine geçiş yapmamız gerekiyor. Amaç piyasa koşullarının çok altında bir faizle ve sınırlı başlangıç fonuyla dar ve orta gelirlilere ev sahibi yapacak bir finansal mekanizma kurmak. Bu anlamda ülkemizde konut krizini giderecek ilk adım Emlak Bankası'nın yeniden kuruluş amacına geri dönmesi ve kimsesizlere konut fonu sağlamasıdır. 2. Dar gelirlilere özel konut üretimi. Fon yaratmak yetmiyor, inşaat maliyetini de düşürmek gerekiyor. Yukarıda anlattığımız inşaatta serbest pazar dengeleri özel şirketleri lüks konut üretmeye itiyor. Bu nedenle konut üretiminde de dar ve orta gelire hizmet edecek üretici güce ihtiyaç var. Serbest piyasa koşullarında getirisi düşük olan bu yatırıma müteahhitler girmiyor. Bu yüzden kamunun doğrudan bu sektöre üretici olarak girmesi ve yalnızca dar ve orta gelir grubuna yönelik ev üretmesi gerekiyor. Yukarıda TOKİ'nin yakın tarihe kadar bu alanda büyük bir boşluğu doldurduğunun altını çizdik. Elimizdeki verilere baktığımızda görüyoruz ki TOKİ son yıllarda konutların yalnızca %17'sini kabaca bir tanımlamayla dar gelirler için üretiyor. Daha da vahim olan veri şu, Profesör Doktor Özlale'nin analizine göre TOKİ konutların yalnızca %2,5'unu asgari ücretler için üretiyor ve bu konutların çoğu da taşrada. Benzer şekilde pek çok belediyenin geçmişte dar ve orta gelirlilere konut üretmek için kurduğu İstanbul'daki KİPTAŞ tarzı kamu kuruluşları da zamanla asil görevlerinden uzaklaşıp orta ve üst gelire konut üretir duruma geldiler. Dolayısıyla Türkiye'deki konut krizini çözmenin ikinci adımı başta TOKİ olmak üzere kamu müteahhitlik firmalarının yeniden asli kuruluş amacına geri dönmesini ve sabit gelirlilere konut üretmesini sağlamaktır. 3. Lüks konut vergisi. Kamusal kaynakların konut fonu ve üretimine aktarılması sorunu ciddi oranda çözecektir. Ancak Türkiye'de giderek artan lüks konut üretimini frenlemek için lüks konutlara ek emlak vergisi getirmek gerekiyor. Londra'da ya da New York'ta olduğu gibi İstanbul'da da lüks konut sahipleri progresif, yani evin değeriyle doğrusal değil, katsal oranda artan vergiye tabi tutulmalıdır. Piyasa ortalamasının üstündeki konutlara sahip olmanın kamusal yükünü gidermek ve dar gelirlilere fon oluşturmak için kullanılacak bu ek vergi sayesinde lüks konut talebi frenlenmiş olacak ve elde edilen ek fonlar asıl ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Deprem vergisinde bu uygulamaya kurumsal olarak doğru bir şekilde başlandı ama maalesef uygulamada toplanan o ek vergi amacı dışında kullanıldı. O nedenle konudan sapmamak için sadece şunu hatırlatıyorum. Dünyanın en ideal tekli çözümlerini de bulsanız, eğer sistemin tamamı kurallar dahilinde adil ve şeffaf değilse, hesap verebilir bir uygulama yoksa, bütün yaratıcı çözümler boşa çıkıyor. 4. Lüks konutlara zorunlu dar gelirli konut alanı. Merkezi hükümet ve belediyelerin sosyal konut üretiminde ana rolü üstlenmesi büyük bir açığı kapatacaktır. Ancak bu yeterli değil. Lüks konut üreten özel sektörün de dar gelirliler için konut üretmesi belli bir sistem içinde zorunluluk olarak dayatılmalıdır. Dünyaya baktığımızda görüyoruz ki pek çok ülke ve yerel yönetim lüks konut projelerinde belli bir oranı dar ve orta gelirlilere yönelik konuta ayırıyor. Bir zorunlu kontenjandan söz ediyoruz. Bu amaçla ülkemizde piyasadaki konut ortalama fiyatının belli bir oranda üstünde konut üretimi yapılan lüks konut projelerinin planlama aşamasında belli bir kontenjan dar gelirli ve orta sınıf için ayrılmalı. Dünya metropollerinde bu oran yerine göre %15-20 ve üzeri olarak tespit ediliyor. Bu yasal zorunluluk projelere onay verme sürecinde hayata geçiriliyor. Bu sayede yalnızca dar ve orta gelirliler için ek konut piyasaya sunulmuş olmuyor, aynı zamanda sosyal sınıflar arası beşeri ilişkiler açısından da önemli bir adım atılıyor. Sonuç olarak, Türkiye'nin uğruna varını yoğunu, tarihini, doğasını ve yasalarla belirlenmiş planlarını heba ettiği inşaat sektöründen tek bir talebi var. Yurttaşların temel barınma ihtiyacını karşılamak. Verilerden de anladığınız gibi bunca destek ve iltimasa rağmen şu an Türkiye'de dar ve orta gelirli ailelerin temel barınma ihtiyacı karşılanamıyor. Eğer bu kitabın temel sorusu olan ya adalet ya sefalet ikileminin test edildiği bir alan arıyorsanız, inşaat bunun en iyi örneği. Plansız kalkınma ve düzensiz iç ve dış göç dalgalarıyla ortaya çıkan bu sorunu piyasa koşullarında çözmeyi denedik. Geldiğimiz yer ortada. Adaletin olmadığı, kanunların herkes için eşit olarak uygulanmadığı ortam rantı yani haksız kazancı doğuruyor. Haksız kazanç da tüm halkı sefalete sürüklemekle kalmıyor, ülkeyi yaşanmaz kılıyor. Yapmamız gereken yeniden planlı kalkınmaya dönmek, kurallar toplumu olmayı temel düstur edinmek ve devletin adil bir şekilde ekonomi üzerinde hakim ve hakem rolünü hatırlatmaktır. Konut sorunu yapay bir sorundur. İstersek çözeriz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 96.